Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Denklem her gün değişiyor. Bugün sağlanan müsabakatın da ne kadar süreceğine ilişkin herkesin çok ciddi şüpheleri var.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Böyle bir kötülüğü yapabilmesi için insanların nasıl bir ruh halinde olmaları gerekir? Bunları anlamaya çalışıyorum ben bugün.
Türkiye'nin Yasaksız programı.
Barzani'nin buna olumlu bakması PKK'nın o bölgede güçlenmesini Barzani de istemiyor. Çünkü onu bir sonuçta kendine dönük de bir test olarak görüyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar, 23 Mart 2017 saatler 17.30 günlerden Perşembe, RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan, Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Dünyanın kimyası bozuldu, deyim yerindeyse, bu terör saldırıları nedeniyle. Şimdi ellerinde silah yok, bomba yok ama arabayla sivil insanların üstüne yürüyen ve onları öldüren teröristler oluşmaya başladı. Fransa'da daha önce örneğini görmüştük. İngiltere işte bu terör eyleminin şokunu yaşıyor. Türkiye'de ise İngiltere'deki eylemin küçük mü büyük mü olduğuna ilişkin anlamsız da diyebileceğimiz bir tartışmanın yürüdüğünü aktaracağız size. Bir tarafında Burhan Kuzu, diğer tarafında İngiliz Büyükelçisi'nin olduğu bir tartışma bu. İngiltere ile canlı bağlantı yapacağız, son durumu alacağız. Bilanço dün akşam size son dakika haberi olarak vermiştik. 2 kişinin vurulduğunu ve 10 kişinin yaralandığını ama bilanço ağırlaştı ve eylemi de IŞİD üstlendi. Detaylarını Londra'dan canlı yayında alacağız. Tabii işin bir tarafında bu terör eylemleri var. Bir tarafında da çok daha yeni alınan bir karar. Hem Amerika hem de İngiltere uçuşlarına, İstanbul'dan yapılacak uçuşlara cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınmaması meselesi. Burada terör tehdidi öne çıkıyordu ama işin bir de ekonomik boyutu çok tartışılıyor. O meseleyi de konuşacağız. Dış politikayı genel değerlendirmek gerekecek buradan yola çıkarak. Suriye'ye de bakacağız mesela, oradaki gelişmelere. Rusya ile Türkiye arasında bir ufak gerilim olduğunu da bugün itibariyle söyleyebiliriz. Özellikle sınırdan Türkiye tarafına ateş edilmesi üzerine ve Afrin'de Rus komutanın omzunda YPG amnesiyle, amnemiyle fotoğraf vermesi üzerine Ankara'da biraz sinirler gerildi ve Rus maslahat güzar Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Buradaki detayları da konuşacağız. Hepsini bir arada değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü dış politikayı artık bir bütün olarak ele almaktan başka çare yok. Aslında dün gündemimizdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle ilgili sözleri. Onları istismarcı dedi, adi suçlular pozisyonuna soktu ve Avrupa'dan kendisine gelen listedeki tutuklu gazetecilerle ilgili değerlendirme yaparken bunların hiçbiri gazeteci değil dedi. Meslek örgütlerinden çok sert tepkiler var. Aynı zamanda tabii gazetecilerden de. Bununla ilgili de canlı bağlantılarımız olacak ve Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirileri ve bu sözleri üzerine başlayan tartışmayı gündeme taşıyacağız. Referandumla ilgili gelişmeleri de aktaracağım size. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var. Tek adam, tek adam olsa ne olacak? Millet onun yanıtını verir biçiminde bir değerlendirmesi var. CHP Genel Başkanı'nın da tam da bundan bahsediyoruz diye verdiği yanıt. CHP Genel Başkanı Habertürk'te canlı yayına katıldı. Orada hem dış politikayla ilgili söylediği sözler önemliydi, hem de referandumla ilgili olanları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bugün 2 programı vardı. O 2 programında konuştu. Evetçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Hayırcılara yönelik son derece sert eleştirileri vardı. Bir de Ankara'dan Cumhurbaşkanı'nın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısından enteresan kulis bilgiler var. Onları da sizle paylaşmayı planlıyoruz programımızda. Adana'da ekmeğin katkı maddesinde GDO çıktı haberiyle ortalık epey bir alevlenmişti. Tarım Bakanlığı bu meseleye el attı. O ekmekler tahlil edildi ve GDO'ya rastlanmadı. Ama ekmeğin katkı maddesinde GDO olduğu tespit edildi. Şimdi kafamızda soru işareti var. Katkı maddesinde GDO var, ekmekte yok. Bu nasıl oluyor? Uzmanına soracağız. Ondan alacağız yanıtlarını. Yaklaşık 1,5 saat boyunca beraber olduğumuzu hatırlatalım. İstanbul ve Bursa'da 106.4 frekansındayız. Kocaeli'nde 93.4. Ayrıca bizi bir de bunu izle.com adresinin YouTube sayfasından da takip etme şansına sahip olduğunuzu söyleyelim ve başlayalım.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Şimdi dün akşam program sırasında son dakika gelişmesi olarak vermiş ve İngiltere'den, Londra'dan canlı bağlantılarla da oradaki gelişmeleri size aktarmıştık. Londra'daki terör saldırısı. İlk gelen bilgiler 2 kişinin vurulduğu biçimindeydi. 10 kişinin de yaralandığı biçimindeydi ama sayı ve bilanço ağırlaştı. İngiliz parlamentosu yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısında biri polis 4 kişi hayatını kaybetti. 40 kişi de yaralandı. Yaralılardan 3'ünün Fransız vatandaşı olduğu bilgisi de var. Saldırının ardından Theresa May bir açıklama yaptı. Hasta ve ahlaksız bir terör saldırısı dedi bu mesele için. Ayrıca IŞİD de saldırıyı üstlendi. Şimdi hızla gidelim Londra'ya çünkü nefes nefese bir çalışma ortamı olduğunu da biliyoruz orada. Gazeteci Gökhan Bozkurt telefon attığımızda şu bugünkü detayları biraz onunla konuşmak istiyoruz. Her yeni açıklamayı da sıcak sıcak takip ediyor zaten. Gökhan hoş geldin.
Merhabalar Yavuz, kolay gelsin yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi düne baktığımız zaman 2 kişinin hayatını kaybettiğiydi ilk gelen bilgiler. 10 kişinin yaralandığıydı ama bilanço biraz ağırlaşmış. IŞİD üstlendi. Evet. Bu bir terör saldırısı evet. Diyebiliyoruz artık herhalde. Senden alalım oradaki havayı.
Tabii şimdi kesin olarak artık bu bir terör saldırısı diyebiliyoruz. Zaten saldırının sorumluluğu DAEŞ internet sitesi üzerinden üstlendi. Zaten bu üstlenmeden önce de Londra'daki otoriteler bunun artık bir terör saldırısı olarak kabul edilebileceğine dair açıklamalar yapmışlardı. Bu yönde mesajlar vermişlerdi. Bugün düne göre farklı olan birkaç nokta var. İstersen onu hemen anlatalım. Bu şuydu. Dün itibariyle 5 kişinin öldüğünden bahsedilmişti ama bugün polis yetkilileri bu rakamı düzelttiler. 4 kişi öldü dediler. Ölen 4 kişiden birisi zaten saldırganın kendisiydi. Diğeri ise üzerine saldırdığı bölümüne neden olduğu polis memuruydu. Diğer 2 kişi ise
arabayla ezdi değil mi o polis memurunda? Arabayla mı ezdi?
Hayır. Bıçakla şimdi olay şu şekilde. Zaten tek kişiden bahsediyoruz. Dün sağlıklı olmayan bilgiler vardı.
Evet. Biliyorsun. Biraz daha net.
Arabayla Westminster Köprüsü üzerinde insanların üzerine arabasını sürerek bir panik yarattı öncelikle. Bu esnada zaten iki kişinin üzerine sürdüğü insanlardan iki kişi hayatını kaybetti. Bunlardan birisi bir kadındı. Diğeri de bir erkek. Sivil insanlardan ölenler 2 kişi zaten. Evet. Westminster Köprüsü üzerinde bunun dışında tabii arabayla çarptığı diğer insanlardan yaralananlar oldu. Panik
köprüden düşenler falan da oldu değil mi?
Tabii zaten ölen 40 yaşlarındaki kadın köprüden düşen kişi deniliyor. Henüz o detaylar çok da net değil aslında Yavuz ama yani net olan şu ölen bir kadın var ve zaten arabasıyla köprü üzerindeki sürüşünden sonra bu meydana geldi. Arabasını insanların üzerine sürdükten sonra parlamentonun hemen dışında bulunan bahçe duvarına arabasını çarparak durdurdu. Arkasından da arabasından inerek parlamentoya doğru yöneldi bu insan deniliyor. Polis yetkililerinden aldığımız bilgiler. Ve o esnada kendi karşısına çıkan bir polis memuru biliyorsunuz İngiltere polisi silah taşımıyor. Daha önce de söylemiştik. Sadece evet. Kritik noktaları korumakla görevli olanlar silah taşıyorlar. Aslında parlamentoda ve içinde ve dışında silahlı polisler var ama saldırganın yöneldiği polis silah taşımayan polis memurlarındandı. Ve zaten o nedenle saldırısında
bıçakla öldürdü değil mi onu?
Evet, bıçakla öldürdüğü söyleniyor. Zaten o esnada müdahale söz konusu oldu. Şunu hemen belirtelim. Polis memurunun ilk yardımı yapılırken, polis memuruna ilk yardımı terörden sorumlu bir bakan Thomas Elwood gerçekleştirdi canla başla. Bir ilk yardım müdahalesinde yer aldı bir bakan. Bunun görüntüleri vardı zaten. Evet. Bugün İngiltere gazetelerinde bu fotoğrafa yer
verildi. Çok enteresandı gerçekten. Yüzünde kan lekeleri de vardı.
Evet,
acayip
evet,
bir hüzün evet, vardı. Kesinlikle. İlk yardımı yapmış.
Bir başka,
bir de asker bir başka değil mi o? Detay. Asker kökenli bir bakan.
Evet öyle. Bir başka detay daha var Yavuz. O detay da şu. Savunma Bakanı Michael Solon'un koruma polislerinden birisinin saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği söyleniyor. Bu da enteresan bir detaydı. Evet. Çünkü parlamentoda gerçekleştiği için saldırı. Bu tür detaylar tabii kaçınılmaz. Çünkü birçok bakanın, birçok politikacının korumaları etrafta, polisler etrafta. Yani Başbakan bile olaya sadece 34 metre mesafedeydi. Bu bilgi verilmişti bize dün polis kaynakları tarafından. Başbakan Theresa May olay gerçekleştiğinde olayın olduğu yerden sadece 34 metre mesafedeydi denildi. Ama koruma polisleri, başbakanın koruma polisleri 1-2 dakika içerisinde Başbakan Theresa May'i olay yerinden uzaklaştırıp hemen Downing Street'e götürdüler ve arkasından zaten Downing Street'ten hemen açıklama gelmişti. Başbakan güvende ve herhangi bir durum söz konusu değil diye. Bu da ilginç bir başka detaydı. Bugün güne ilginç başladık. Çünkü dün geceden bu yana Londra teyakkuzdaydı. Başbakan, diğer politikacılar, Londra'daki üst düzey yetkililer kimse uyumadı diyebiliriz. Sabaha kadar tüm kamu kurumlarının ışıkları yandı. Yoğun bir çalışma yürütüldü. Bir yandan soruşturma devam ediyordu. Diğer taraftansa siyasiler atılması gereken adımlar konusunda toplantılar yapıyorlardı arda arda. Bu çerçevede sabaha ulaşıldı. Kobra toplantısına başkanlık etmişti Theresa May. Orada alınan kararlar vardı. Bu kararlarda en önemlisi neydi, hemen onun altını çizelim. İngiltere'deki tehdit seviyesi Yavuz. Evet. İngiltere'deki tehdit seviyesi ciddi seviyedeydi. Yani tanımlama tam anlamıyla bu. Ciddi seviyedeydi. O toplantıda bu seviye kritik düzeye çıkartılacak mı, çıkartılmayacak mı tartışması vardı ama o toplantıda alınan karar kritik düzeye, yani olağanüstü bir duruma geçmeyeceğiz ve ciddi seviyesinde tehdit seviyesini tutmaya devam edeceğiz denildi. Güvenlik uzmanları bunu şu şekilde yorumluyorlar. Saldırganın tek başına olduğundan güvenlik kaynakları emin. Dolayısıyla bundan dolayı bir üst aşamaya geçme gereği duymadılar diyorlar. Bu önemli bir noktaydı. Sabaha oldu. Sabah olduktan sonra parlamentodaki çalışmalara yeniden başlandı. Bütün milletvekilleri terör bizi korkutamayacak, işimizin başındayız, çalışmalarımıza devam edeceğiz yönünde açıklamalar yaptılar. Ve bu şekilde, bu ruh haliyle parlamento binasına girdiler. Arkasından da parlamento çalışmalarına bir dakikalık sessizlik, saygı duruşuyla başladı. Ve akabinde Başbakan Theresa May parlamentodaki milletvekillerine saldırıyla alakalı olarak bilgiler aktardı. Bu bilgiler içerisinde de saldırganın İngiltere doğumlu olduğu ve güvenlik güçlerince bilinen birisi olduğu bilgisini verdi.
O enteresanı o tabii. Yani daha evet. önce gözetim altına alınmış herhalde bir aşırılıktan evet. dolayı falan.
Şu şekilde açıklıyorlar. Başbakanın verdiği bilgiler de bu çerçevedeydi. Daha önce de aşırılığa eğilimi olduğu gerekçesiyle MI5 tarafından soruşturma geçirmiş birisi diyorlar. Ama doğrudan soruşturma geçirme şeklinde değil de aşırılığa eğilimi olan gruplarla olan temaslarıyla bir yan unsur olarak takibi alındığı şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu ilginçti. Bu bilgiyi yine Başbakan Theresa May verdi. Genel istihbarat resmi içinde bulunmadığını belirtmeliyim ifadesini kullandı Theresa May. Bu ilginçti. Bu noktadan zaten güvenlik kaynakları da aynı şeyin altını çiziyorlar. Yan unsur olarak faaliyetlerde bulunduğuna dair bir şey söz konusuydu. Bu nokta ilginçti. Theresa May tabii dün geceden bu yana Birmingham, Londra dahil pek çok noktada, 6 ayrı noktada yürütülen operasyonlar vardı. Bu operasyonlarda gözaltına alınanların sayısının 8'e çıktığını da yine Başbakan Theresa May açıkladı. Bu da yine onun verdiği bilgiler arasında. Bir not daha hemen aktaralım Yavuz. Savunma Bakanı Michael Pollan bir açıklama yapmıştı. Açıklamasında dedi ki saldırıyla ilgili varsayımlarımız İslami terörle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Saldırının yurt dışından yönetilmiş olabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyoruz dedi. Bu da yine başbakandan hemen önce yapılan bir açıklamaydı. Zaten başbakan Theresa May'in yaptığı açıklamalarla Michael Pollan'ın yaptığı açıklamalarda çok noktada örtüşüyor.
Zaten IŞİD de sonrasında bunu üstlendiği için o tespitlerde boşa gitmemiş oldu. Şimdi Gökhan aslında evet. acayip bir görüntü bu. Yani arabayla geliyor, insanları eziyor. İnsanlık evet. dışı bir görüntü. Şimdi sen de o şehirde evet. yaşıyorsun. Bu daha önce Fransa'da oldu. Nice'de acayip bir tablo çıktı. Almanya'da oldu. Bu yeni bir terör saldırı biçimi olarak değerlendirilip bunun üzerine bir tartışma var mı? Tabii bir de kaygı.
Aslında bunun kaygı kaynağına inmek lazım. Evet, aslında bunun kaynağına inmek lazım Yavuz. Biliyorsun IŞİD'in sözcülerinden birisi 2004 yılında bir açıklama yapmıştı ve özellikle asker polis ağırlıklı olmak üzere ve inanmayanlara yönelik bu tür eylemlerin yapılabileceğini, bıçaklı eylemler, araçlarla evet. insanların üstüne sürmek şeklinde yapılacak eylemler şeklinde bir açıklaması vardı hatırlayacağınız üzere. Evet. Bu kişi 2016 yılında öldürülen isimlerden birisiydi, yine örgütün üst düzey isimlerinden birisiydi. Bu şeyden sonra, açıklamadan sonra biliyorsun Avrupa'nın belli yerlerinde benzer eylemler oldu. Fransa örneği daha taze biliyorsun. Almanya'da yine hemen Noel öncesi bir kamyon biliyorsun markette benzer bir eylem girişimi olmuştu. Yani bu tür eylemler aslında İngiliz polisinin de zaten üzerinde durduğu noktaydı. Yani bu bilgiler netleşmeden önce, Theresa May bu bilgiyi vermeden önce ve hatta saldırının DAEŞ tarafından üstlenilmemesinden önce de zaten bu bağlantıların olabileceği eylem şekliyle kendini ele veriyor şeklinde de değerlendiriliyordu emniyet kaynakları tarafından. Bu da bir diğer not tabii, onu da hemen aktarmak lazım.
Evet, yani insanların kimyasını bozan bir durum bu. Ben önlem alıyorsun, içeri silah sokmuyorsun. Evet. Önlem alıyorsun, füze sokmuyorsun. Önlem alıyorsun, silah, hı hı, başka yani cihaz sokmuyorsun ama adam arabaya biniyor ve arabayla böyle bir eylem gerçekleştiriyor. Evet. Ve bu da tabii...
Evet, buna engel olma şansı yok zaten. Biliyorsunuz yani herhangi bir silah ya da herhangi bir kesici verici alet kullanmaksızın yapılabilecek bir eylemin yani ne şekilde engelleneceği
çok, belli çok değil. Çok sıkıntılı tabii. Yüzden,
evet, yani bu tür eylemler daha sık yaşanır hale geldi Avrupa'da. Bu da endişe verici bir diğer nokta. Bunun da üzerinde duruyor tabii yetkililer. Buna dair ne yapılabilir, nasıl önlemler alınabilir? Bu, özellikle bu istihbarat çalışmaları ağırlık kazanıyor tabii bu noktada. Tabii. Yapılabilecek istihbarat çalışmalarda yapılacak takiplerde... kimler var, kimlerin bağlantıları nereye kadar uzanıyor, ne tür hücreler, hangi noktalardalar, kentlerde nerelere kadar uzanmışlar. Bu tür istihbari çalışmalar zaten MSF'le benzer istihbarat örgütleri tarafından yürütülüyor. Zaten Başbakan Theresa May'in altını çizdiği nokta da buydu. Bizim güvenlik birimlerimiz tarafından bilinen, izlenen birisi diye özellikle de yetmesinin nedeni buydu. Ama yani...
izlenmesi olayın yani gerçekleşmesini engellemiyor tabii. Yani öyle de bir durum ortaya çıkıyor ki o daha kaygı verici tabii, bir vaziyet.
Evet, yani burada da şu devreye giriyor aslında. O İngiliz parlamentosunun ağırlıklı olarak üzerinde durduğu noktalardan birisi. Yani güvenlik tamam bir yere kadar ama insanların özgürlüklerine nereye kadar dokunacağız? Yani bu tartışma şu anda biraz alevlenmeye başladı diyebiliriz. Çünkü Michael Pollan'ın yine yaptığı açıklamalardan öne çıkan bir diğeri de şuydu. Önümüzdeki günlerde elinde silah olan polisleri daha sık görebilirsiniz. Ama bu konuda lütfen sabırlı olun. Çünkü bütün bunlar sizin güvenliğiniz için dedi. Yani bu şunu gösteriyor ki İngiltere'de, Londra'da ağırlıklı olarak güvenlik tedbirlerinde bir artış
sıkılaştırma olacak
gibi bir görüntü de var. Evet, öyle görünüyor. Çok... Şunu da belirteyim. Evet. Az önce yayına bağlanmadan önce biz burada Londra Belediye Başkanı Tarık Kağan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. O noktadayız zaten. Her an gelebilir. Geldiğinde de zaten yayını kesmek durumunda kalabilirim.
Evet. Onun
için kusura bakmayın lütfen.
Estağfurullah.
Tarık Kağan'ın yaptığı açıklamalar vardı. O da benzer yönde açıklamalar yaptı. Çünkü bir taraftan da tabii olayın soruşturmanın devam ediyor olması, gözaltılar, bir taraftan yürütüler, istihbari çalışmalar, alınan önlemler. Londra'nın bir de yeniden hayata dönme çabaları var. Yani Westminster Köprüsü bugün az önce trafiğe açıldı tekrar. Kent normalleşmeye çalışıyor tabii bu süreçte. Öyle de bir durum var. Bu aşamada Tarık Kağan'ın yaptığı açıklamalar vardı. Şimdi yeni açıklamalarını da bekliyoruz zaten. Demiştik ki birlik beraberlik zamanı, teröre karşı biz yenilmeyeceğiz. Hep birlikte ayakta duracağız. Londra dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biri, biz her dinden, her inançtan insanlarla burada bir arada yaşıyoruz. Bu böyle olmaya devam edecek ve bizim güvenlik kuvvetlerimiz belki de dünyanın en iyi güvenlik kuvvetleri. Bu olayda da zaten ortaya koydukları müdahale şekliyle, olaya anında müdahale etmeleriyle ve ortaya koydukları başarılı çalışmalarla da bunu bir kez daha kanıtladılar dedi. Bir de çağrı yaptı. Bugün Londra akşam 6'da Trafalgar Meydanı'nda toplanacak. Mumlar yakılacak. Ölenlerin arkasından bir saygı ifadesi söz konusu olacak ve teröre karşı bir aradayız, birlikteyiz, yılmıyoruz ve korkmuyoruz mesajı verilecek. Bu noktada Sadık Kağan'ın bir çağrısı olmuştu. Londralıları akşam 6'da Trafalgar Meydanı'nda yapılacak bu çalışmalara, bu eyleme daha doğrusu davet etmişti. Bunu da hemen bir not olarak aktaralım yine. Orada bir tarafta dursun diyelim. Şu anda Londra gerçekten teyakkuz halinde. Bir taraftan normalleşmeye çalışıyor hayat. Diğer taraftan tedbirler ağırlıklı şekilde alınıyor. Ve operasyonlarda hiç hız kesmeksizin sürdürülüyor, devam ediyor. Ve tabii sokaklarda ellerinde silahlı polisleri sıklıkla da görmeye başladık. Onu da belirtelim.
O da Londra için yeni bir durum. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan.
Evet.
Dahil olduğun için sağ olasın verdiğin bilgilere. Gökhan Bozkurt gazeteci bize Londra'dan canlı olarak oradaki durumu, gözlemlerini aktardı. Aslında bir bütün olarak ne olduğunu anlamış olduk ama belki altını çizmemiz lazım. Trafalgar Meydanı'nda akşam bir protesto gösterisi düzenlenecek ve belediye başkanı, siyasetçiler, bütün Londralıları oraya davet ediyorlar. Türkiye'de de benzer eylemler olduğunda böyle bir şey olabilir mi? Teröre karşı böyle bir gösteri yapılabilir mi diye çok konuşulmuştu ama maalesef Türkiye'de ne terör eylemlerinde ne de başka, yani ne acılarda ne de sevinçlerde bir bütünlük sağlanamaması çok ciddi bir biçimde de eleştirilmişti. Hatırlayacaksınız, Ankara'da 104 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısından sonra Kayseri'de bir maçta oradaki saldırganlar protesto edilmişti. Yani böyle tablolarla karşılaşılmıştı. Ama tabii bu terör eylemlerinden sonra özellikle Batı'da bir kenetlenmeyi gözlediğimizi, gözlemlediğimizi Türkiye'den farklı olarak söyleyebiliriz. Zaten bütün dünya Londra'daki bir olay sonrasında mesajlarla Londra'yla, İngiltere'yle dayanışma içinde olduklarını aktardılar. Fransa'nın başkenti Paris'te Eiffel Kulesi'nin ışıkları yerel saatlerde gece yarısı karartılmış mesela bu dayanışma için. Hollanda'nın açıklaması var, terör hepimizi etkiliyor diye. Merkel tüm İngiliz dostlarımızın ve Londra halkının yanındayız diye bir mesaj vermiş. Trump da aynı şekilde Theresa May'i telefonla arayarak başsağlığı dilemiş. Avrupa Komisyonu'ndan da var ve Erdoğan'la Theresa May'in az önce telefonla konuştuğu bilgisi son dakika olarak ajanslara düştü. O da başsağlığı dileklerini iletti. Teröre karşı dayanışma içinde olduklarını da aktardı Türkiye ile İngiltere'nin. Ancak Türkiye'deki bu mesajlar içerideki farklı polemikleri de tetikledi diyebiliriz. Mesela İngiltere Büyükelçisi ile Burhan Kuzu arasında bir polemik yaşandı Twitter üzerinden. Özellikle hükümete yakın medyada bu Londra'daki olay bu kadar büyük değil. Niye bu kadar çok canlı yayın yapıyorsunuz? Niye bu kadar son dakika veriyorsunuz? İngiliz televizyonlarını geçtiniz diye önemli gazetecilerden, genel yayın yönetmenlerinden eleştiriler vardı. Ve bu arada da Twitter üzerinden bir polemik. İngiltere'nin başkenti Londra'daki bu saldırı üzerine Burhan Kuzu bir tweet atıyor ve diyor ki bununla terör Avrupa'ya diyor ki en güvenli bölgeniz İngiltere mi? İşte en güvenli bölgenden de vururum seni diye yazıyor. Buna Moore yanıt veriyor Kuzu'nun tweetine. Kınama yok, dayanışma yok, yazık diyor. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Binali Yıldırım ve çeşitli bakanların nazik mesajlarına katılmıyor musunuz diyor. Yani bu meselenin böyle ele alınmasına belki o saldırı sonrası yaşadığı acıyla da tepki gösteriyor. Burhan Kuzu üzerinden bir polemik yaşandığını da aktaralım. İngiltere'deki durum bu. Aslında İngiltere'deki bu mesele Türkiye ile ilgili alınan bir kararın hemen ertesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklamanın da hemen ertesinde geldi. Türkiye ile ilgili alınan karar neydi? Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye İstanbul çıkışlı uçaklarda telefondan daha büyük elektronik cihaz alınmayacak kararı. Bunun çok ciddi ekonomik boyutları var. Türkiye'yi diğer ülkelerle bir araya koyduğu ülkeler, aynı listede yer aldığı ülkeler açısından baktığınızda, terörle birlikte anılması durumuna baktığınızda Türkiye açısından gerçekten çok can yakıcı bir durumdu ve zaten buna ilişkin tepkileri de Ulaştırma Bakanı dile getirdi. Birçok toplantılar yapıldı. Amerika nezdinde girişimlerde bulunuldu ama şu anda sonuç değişmemiş görünüyor. Geçici olmasını ümit ediyoruz diyor Ankara. Ama artık Türkiye'den İstanbul çıkışlı Amerika ve İngiltere uçuşlarında telefonun dışında herhangi bir elektronik cihaz götürülemeyecek, kullanılamayacak, kabine alınamayacak. İkiye ayrıldı diyebiliriz bu tartışmalarda insanlar. Bir bölümü ekonomik olduğunu söylediler bunun. Türk Hava Yolları'nın yükselişini engellemek için, Türk Hava Yolları'nın gelişmesini engellemek için Amerika'nın aldığı bir karar olarak bakanlarda oldu. Siyasi olarak terör eylemlerini önlemek açısından bir güvenlik tedbiri diye değerlendirenler ama hükümetin dış politikasını eleştirerek bu değerlendirmeyi yapanlar da var. Mete Yarar telefon attığımızda belki birazcık İngiltere terör eylemi ve sonrasında öncesinde alınan bu kararla bunu belki bağdaştırabilir miyiz, bunu da değerlendireceğiz. Ama Mete Yarar işin ekonomik boyutuna dikkat çekti bugünkü yazısında. Hoş geldin Mete.
Teşekkürler, sağ olasın. Valla bunu da ikiye ayrıldığımızı şimdi senin sayende öğrenmiş olduk.
İşi ekonomik olarak değerlendirip bunun üzerinden yorum yapanlar senin gibi gazeteciler ya da uzmanlar var diyelim. Bir tarafta diyor ki güvenlik tedbiri almış adam işte ne bileyim pire bomba koyacak ve orada uçurma ihtimali var. İstihbarat üzerine aldı gibi değerlendirip hatta bu işi Suriye'deki fikir ayrılığına bağlayıp Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı bir başka yaptırım olarak görenler bile var. Mantıksız gibi görünmüyor bana ama yani Suriye meselesinde Türkiye'nin zaten karşı karşıya olduğu Amerika politikaları. Buyur, sen asıl ekonomi
diyorsun. Şöyle söyleyeyim, ben şöyle bir girişkahla başlamıştım konuya. Yani herkes Amerika'ya uçmadığı için çok da net olarak Amerika'ya giderken nasıl güvenlik tedbirleri alındığı konusunda bilgi sahibi olmaz demiştim ve önce onu anlatmıştım. Hani evet. Bilmeyenler şimdi bir kez daha onu hatırlatmakta yarar var. Türkiye'den Amerika'ya gidecek olan uçaklarla ilgili zaten Amerika'nın isteği üzerine ekstra bir güvenlik tedbiri alınıyor.
O üçüncü değil mi? Üçüncü.
Aynen öyle.
Üçüncü
tedbir. Aynen. Birinci bir kontrolden geçiyorsun. İkinci kontrolden geçiyorsunuz. Üçüncü kontrol için Amerikalıların önermiş olduğu bir şirket aynı birinci ve ikinci kontrolden daha da ağırını söylüyorum. Orada uyguluyor. Bütün kimlikleriniz tekrar ayrıten kontrol ediliyor, tekrar kaydediliyor.
El bagajlarına
sisteme,
bakılıyor.
Aynen sistem inceleniyor. Birebir bütün bilgisayarlar ve diğerleri tek tek elden geçiriyor. Yine orada X-ray cihazlarından geçiyorsunuz. Yine orada tekrar hani ayakkabınızdan çıkartıyorsunuz. Bunların dışında bir de Amerika uçuşlardaki bagajlar ayrıyeten X-ray cihazlarından geçiriliyor.
Evet. Şimdi, buna rağmen böyle bir karar almak ne demek diye soruyorsun.
Yani bunun ötesinde ne yapacağız? Yani en son şöyle bir karar mı alacak Amerikalılar? Hani arkadaşlar buraya geleceksiniz. Bütün kıyafetlerinizle tekrar gidin. Ondan sonra size özel kıyafetlerle, bu kıyafetle gidin mi diyecekler yani.
Bunun devamını herhalde uçuşlar iptal yani bunun, ederler. Başka
ya, inan, şey. Yani bunun bir anlamı ve mantığı yok. Yani bir kez daha söylüyorum. Yani ben bir güvenlik uzmanı olarak baktığımda bu tedbir neyi ifade ediyor dediğinizde ben bir güvenlik tedbiri görmüyorum. Açıkçası söyleyeyim sana.
Bir siyasi karar.
Bu bir hem ekonomik karar hem siyasi karar. Bunu ben de söylemiyorum. Bakın bugün ilginçtir. Yani bu yazıyı biz yazdık. Bugün de Washington Post'ta yazıyı okudum mu bilmiyorum.
Okudum tabii. Biz dinleyenlere yani de aktaracağım.
Aynen bizim söylediğimiz gibi bunun bir ekonomik bir karar olduğunu, hatta bu ekonomik kararın arkasında şunu yattığını söylüyorlar. Diyorlar ki dünyada özellikle Amerikan Hava Yolları'nın haksız bir rekabete uğruyor. Diğer şirketler, devletler tarafından destekleniyor. Ve pazar payı gittikçe küçülüyor. Diğer önemli uçuş başlangıç noktalarındaki uçakların kalktığı yerlerde sıkıntılar yaşanıyor. Ve bu bir ekonomik ambargo gibi veya bir caydırıcılık gibi bir fonksiyonu var diyor.
Evet.
Bunu ben söylemiyorum.
Washington Post'ta laptop yasağı aynen. Ekonomik misilleme başlığıyla yazılan, yayınlanan haber aynen söylüyor
öyle.
Bunu.
Aynen öyle. Bir kez daha söylüyorum. Bakın ben güvenlik açısından baktığımda böyle bir tedbir görme şansım yok. Şunu yap. Şimdi bir nasıl diyeyim? Bir bilgisayara bu sistemi nasıl koyabilirsiniz?
Ya pirinden işte pirinin yerine bomba yerleştirme imkanı olduğunu, ona ilişkin bir istihbarat tamam, olduğunu söylüyor. Bilmiyorum tabii.
Şunu yapabilirsiniz. Pil bataryasını çıkartırsınız, orada ekstra bir özel bir güvenlik koyarsınız. Onu yapar gidersiniz. Hı-hı. Şimdi marka vermemek adına söylüyorum. Biliyorsun laptoplardan daha küçük olan sistemler de var. Onlar da anlamayacak biliyorsun.
Tabletler.
Aynen. Onların boyutlarına kadar yani cep işte, telefonları değil mi?
Yani neredeyse.
Evet. Yani bir cep telefonu, laptop neredeyse aynı boyutlara hemen, geldi. Evet, bazı evet. Şimdi ya o zaman burada bir nerede bir şeyler mantık var?
Burada mantık yani, yok bence de.
Adam cep telefonunun içine bataryasına yan yana 3 tanesini koyup patlatsayla onun arasında ne fark var? Bunu nereden çıkartacaksınız? Ya bunu nereden çözeceksiniz?
Peki
sistemi yani buradaki bir kez daha söylüyorum. Şöyle bir durum yok. Mesela ülkelere bakıyorsun, ülkelerin pozisyonlarına bakıyorsun. Bu ülkelerin pozisyonlarına baktığında bu ülkelerden daha önce bu ülkeye yani Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişte herhangi bir vukuat yaşanmış mı, olay yaşanmış mı?
Yok, Türkiye açısından bakıyorum.
Yok, hiç yok. Neredeyse yok.
Ben bunun biraz siyasi ayağının ağır bastığını da düşünüyorum. Tabii ki ekonomik gerekçeler de ortadadır ama Türkiye'yi o listeye Orta Doğu ülkeleriyle...
Dubai'nin pozisyonu ne?
Yani evet. Orada da bir şey yok bildiğim kadarıyla.
Yani Dubai ne yaptı Amerikalılara? Yani diğerlerine baktığınızda uçuş noktalarına ben uçuş noktalarına bakıyorum. Uçuş noktaları beni çok ilgilendirdi. Yani bu uçuş noktalarından kalkanlara baktığınızda artık başka bir şey daha söyleyeyim.
Bunu yani Dubai dediğin Emirates'in aslında başarısını belki önüne geçmek
onu,
diyorsun.
Aynen onu söylüyorum. Yani çıkış noktalarına bakın. Çıkış yerlerine bakın.
Mısır niye peki? Mısır Hava Yolları herhalde öyle bir şey yoktur özelliği.
Ya araya da iki tane sıkıştırmışlardı o kadar da şey değil. Yani bu başka bir olay.
Ben ama Türkiye'ye bunun yapılabilmesiyle ilgiliyim Mete.
Ben de aynı yere geleceğim. Şimdi bakın burada mevzu Türkiye değil yalnızca. Yani biz tabii ki bütün dünyanın etrafımızda döndüğünü falan düşünüyoruz ama yaşananlara baktığımızda, gelişmelere baktığımızda bütün ülkeler arasında özellikle ekonomik bir kavga var. Zaten yazının içine baktığınızda dünyada yaşananların tamamının aslında bir ekonomik olaydan kaynaklandığını söylüyorum. Yani biz zaman zaman siyasal olayları ön plana çıkartıyoruz, askeri olayları çıkartıyoruz ama önündeki ekonomik olayı hep ihmal ediyoruz diyorum. Doğru. Yok diyorum, bütün olayların başlangıcı ekonomiktir. Arkasından bunu destekleyecek olan bir askeri siyasal bir hamle olur.
Doğru. Yani
bu yazı yalnızca yanlış anlama şey yazısı değildi. Türk Hava Yolları üzerinden yazılmış bir yazı değildi.
Gördüm, okudum yani, yazıyı canım.
Başına dikkat edersen.
Suriye enerji ve diğer örnekleri de vererek zaten yazmışsın bunu.
Aynen onu veriyorum. Sırf kendi içimizde vermiyorum. Başka ülkelerde yaşanan olaylar da bununla beraber. Yani sırf olayların yaşanışları. Hani biz kendimizi anlattığımız için ben bu yazıyı yazdım. Yani Amerika'yı anlatsaydım adamın yazdıklarının farklı farklı olaylara örnek vereyim. Trump'ın Merkel'le kavgasını nereye yorumlayacaksınız?
Onun da bir ekonomik altyapısı var.
NATO çıkışını nereye koyacaksınız? NATO çıkışında kardeşim sizin NATO'ya borcunuz var diye nereye koyacaksınız?
Şimdi
yani onlarca tabii, dünyada örneğin ötesinde ekonomik olarak kapışma var. Bu kapışmanın içerisinde artık herkesin rakibi haline geldi. Bu türbülans yalnızca Türkiye ile ilgili değil. Ben sıklıkla şu örneği veriyorum. Dünyayı uçağa benzetiyorum. Yolcular da ülkeler. Dünya türbülans geçiriyor. Dünyanın türbülansının içinde de bütün ülkeler bu türbülanslar aynı şekilde etkileniyor. Aradaki fark şu. Kimin emniyet kemeri takılıysa bu türbülanslar az
etkileniyor. En az o etkileniyor. Şimdi ben de
kimin az sorunu varsa o etkileniyor.
Ben de şimdi tam orada bir devreye girmek istemiştim. Şimdi son dönemde Türkiye ile ilgili öyle olaylar oluyor ki mesela böyle bir karar alınıyor. Sen buna bir şey yapamıyorsun. Bir şey söyleyemiyorsun. Herhangi bir temas içinde bile bulunmakta güçlük çekiyorsun. O yapıldığıyla kalıyor. Ya da başka bir yerde başka bir şey. Aynı şekilde Avrupa'da benzer bir durum ortaya çıkıyor. Ya da Suriye'ye bakıyorsun. İşte Afrin'de Rusya üst kurdu mu kurmadı mı, şöyle oldu mu böyle olmadı mı, oradan bir ateş geliyor. Bir askerin ölüyor. Bu meseleye bir şey yapamıyorsun. Yani yönlendirici bir noktada değilsin. Söylemlere baktığın zaman çok güçlü Türkiye'de, icraatlara baktığın zaman çok sıkıntılı. Yani ortada bir şey göremiyorsun. Bence Türkiye'nin böyle bir zor pozisyonda olduğunu görüyorum genel tabloya baktığımda.
Ya ben yalnızca Türkiye'nin yani yine yazının içerisinde dikkat ediyorsan şeyi söylüyorum. Ya bu bir psikolojik harekat. Yani artık ekonomik savaşların içerisinde psikolojik harekatta bir yere koymakta yarar var. Şimdi şöyle bir hata olabilir mi sizce? Şimdi bir de servis edilmiş şekillerine ben çok dikkat ediyorum. Yazıların içerisindeki servis edenlere bakıyorum. Hangi kanallardan çıkmışlar onlara bakıyorum. Ondan sonra yorum yapıyorum. Şimdi Afrin'de üst kurmuş. Öyle açıklama oldu değil mi?
Evet, YPG yaptı.
Rusya gitmiş orada Afrin'de üst kurmuş. Hı-hı. Ya Rusya Afrin'de niye üst kursun? Kurmasının mantığı nedir? Afrin'de üst kurduğunda neyi amaçlayacak? Ama Rusya'nın Afrin'de üst kurduğu haberin arkasından keskin nişancı yapılmış olan bir atışla bir askerimizin şehit edilmiş olmasını anında örtüşmeye başlıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Rusya ile ilişkileri psikolojik olarak içeride tetikleyecek olan konuları gündeme getirmeye başlıyorsunuz.
Evet.
Tamam. İlk konu şu. Rusya ile işte işbirliği yaparsan sonuçları böyle olur. Afrin hikayesinden başlıyorsunuz, Nimşe'ye doğru gidiyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Bölgedeki bütün etkileşimler veya faaliyetler Türkiye ile örtüşmek zorunda değil ki. Hangisi hangisiyle örtüşüyor?
Ama kimse yani, de bizim kadar yüksek perdeden bu işleri ortaya dökmüyor. Ben yani onu da gözlemliyorum. Ben Membiç'i vururuz, oraya ineriz, burayı kaldırırız diyen Amerikalı bile görmüyorum yani.
Biz Membiç'i vuruyoruz zaten. Her gün şu anda Membiç'e doğru operasyon ilerliyor. Sessiz sedasız da olsa Membiç'e giden yollar alınıyor. Münbiş'e giden yerler alınıyor. Köyler alınarak devam ediliyor. Sessiz sedası Türkiye'de işini götürmeye çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey. Size bir psikolojik harekat yapılıyorsa ve bu psikolojik harekat seçim öncesi ise, önemli bir karar öncesi ise ve psikolojik harekat önemsizlerinden bir tanesi de Türk iç kamuoyuna bir mesaj vermekse otomatikman siyasiler de bunun karşısında sesini yükseltiyorlar. Şunu nereye koyacaksın? Hollanda Başbakanı'nın en son Türkiye çıkışını nereye koyacaksın? Hiç Hollanda'nın sen böyle yüksek partiden konuştuğunu gördün mü?
Herhalde sağlam görmüştür arkasını Merkel, Hollande, herkes desteklediği için diye düşünüyorum. ama tabii...
Onlar sağlam görmezse biz de demek ki milletimize güveniyoruz. Ya ben inan hani şey yapmak istemiyorum. Demagoji falan hikayesi istemiyorum.
Şimdi benim...
Yani işin kötü tarafı şu. Bakın biz bu uygulamalar sırasında başımıza gelenlerin içerisinde hep kendimize bir hata bulmaya devam ediyoruz. Bu şu demek değil. Biz hatasızız. Biz hiç hata yapmadık. Şunu yapmak adına söylemiyorum. Ama inan bu yaşanmıştır. Hak ettiğimizi ben düşünmüyorum. Düşünmüyorum.
Ben ise senden çok böyle bir nüans var aramızda. Çünkü ben bir öngörüsüzlük, bir dış politika sıkıntısı görüyorum. Yani özellikle Avrupa Birliği'ne yaklaşımda bunun bir iç politika malzemesi yapılmasında, o muamelenin ortaya çıkmasında falan bir sorumlu arıyorum doğrusu. Bir Türk vatandaşı olarak.
Bak sana şöyle söyleyeceğim. Türkiye bugüne kadar Avrupa Birliği ile ilişkilerde verdiklerinin hangisinin karşılığı olduğunu istersen şöyle küçük küçük hatırlatmalarını gireyim. İstersen çok öyle hem de böyle büyük büyük insanın gözüne batacak ayrıntılar anlatacağım. Hı hı. Bir, Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne girmesiyle ilgili konular gündeme geldiğinde önündeki engeli kaldırarak daha sonra da bu süreçte Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne girmesiyle ilgili süreçte destek görmesiyle ilgili katılımlar beklerken karşılığını gördü mü?
Türkiye görmedi, hayır.
Devam ediyorum.
Türkiye kandırıldı orada hatta. Ya, evet işte bak, dediği halde.
Tek tek gideyim. Yani sen de hani hem hatırlatma yapalım adam zaten ben çok o yüzden çok mutlu oluyorum. İki, bu mülteci krizi sırasında Avrupa Birliği Türkiye'ye geldi. Kardeşim dedi, buna bir çözüm bulalım. Bu çözüm sırasında şunları yapalım. Size geri kabul anlaşması imzalayalım. Arkasından mültecilere şu para yardımcı yapalım. Bir kısmını da yaklaşık işte her sene şu kadar mülteciyi de sizden alma garantisini verelim. Bölgenize getirelim. Hı hı. Yaptı mı?
Valla vize meselesinde ben biraz tabii tartışmaya farklı bakıyorum. Diğer tarafta yükümlülükleri ne kadar yerine getirdi bilmiyorum ama getirmediğine ilişkin açıklamalar yapılıyor.
Şimdi vize anlaşmasını, vizeyi yapmazsın da sen garip kurabaya para göndermeye devam edersin. Gönderdin mi? Göndermedin. Mülteci aldın mı? Almadın. Tek yaptığın tek ne? Geri kabul anlaşmasıyla beraber bölgeye adamları geri göndermek. Şimdi daha yakınlardan devam edeyim mi istiyorsan? Tek tek.
Yok yani ben kimsenin pürü pak olduğuna inanmıyorum. Ya sonuçta her ülke kendi menfaati için iş yapıyor.
Eyvallah.
Burada hiçbir şey yok yani bunu daha sağlayabiliriz. Elbette. Ama biz kendi menfaatimiz için iş yaparken biraz sorunlu bir duruma düşüyoruz ya, başaramıyoruz ya, beceremiyoruz ya, orada bir problem var diye düşünüyorum. Ya, politikaları eleştiriyorum hem Suriye'de hem Avrupa'da.
Ya işte sıkıntı oradan başlıyor. Şimdi Avrupa'nın kendi içerisindeki çekişmeler, Avrupa'nın kendi içerisindeki kapışmalar. Yani sen Avrupa Birliği'nin içerisinde tek grup olduğunu söylemezsin. Bu işi en iyi takip eden insandan bir tanesin. Farklı farklı gruplar, farklı çekişmeler. Ve bu çekişmelerden sonucunda oluşan gruplar var. Herkes birbirinin arkasından dolanmakla ve sistemi kitlemekle suçluyor. Evet. Yani böyle bir olayın içerisinde bu kapışmanın içerisinde Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Ama şöyle bir durum var. Terörle ilgili sordum ben. Dedim ki İngiltere'deki saldırının nasıl olduğu ile ilgili yani bir şey konuşalım. Bu yasaklama arkasından. Ben de şunu söyleyeyim. Yatırtma yaparak gideyim. Türkiye IŞİD ile ilgili olay başladığında Avrupa Birliği'ne şöyle bir uyarıda bulunmuştu. Dedi ki bölgeden özellikle insanlar şeye geçiyorlar. Bizim ülkemize geliyorlar. Bizim ülkemizden de istihbarat olarak alıyoruz. Bu adamlar Irak üzerinden veya başka işte Türkiye üzerinden sınırdan geçiyorlar karşı. Hı hı. Bu adamların kim olduğunu bize söyleyin ki kendi ülkenizde hangilerini takip ettiğini söyleyin ki biz adamları daha karşıya geçmeden direkt havalimanından geri gönderelim. Buna bir kez bir yanıt vermediler. Arkasından Türkiye Atatürk Havalimanı içerisinde özel bir birim kurarak havalimanına gelenlerin şüphelendiklerini ayrı odalarda aynı Amerika'da olduğu gibi veya İsrail'de olduğu gibi sorgulayarak geri göndermeye başladı. Bu da yetmedi. Geri dönenlerle ilgili istihbarat raporlarını göndermeye başladı. Belçika saldırısı sırasında şu gündeme gelmişti. Belçika
saldırısı
Türkiye'den
demiştik,
geldiğini, Türkiye'den geldiğini söylediler. Ve Türkiye'yi suçladılar. Türkiye hükümeti dedi ki kardeşim siz ne diyorsunuz? Biz size havalimanından çıkışını bildirdik. Bu adamın DAEŞ'le eğitim aldığını söyledik. Havalimanından indiğinde yakalayın diye size bildirdik. Dediğine cevap verdiler mi bir tane?
Ya orada bir tartışma olmuştu onlara ilişkin.
Şimdi... Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Bak inan çok yakın takip ettiğim için söylüyorum. Evet. Yüzlerce olayı takip ediyorum. Yüzlerce olayın fiili anlamda insanlarla konuşuyorum. Ya bir kez de haklıyorum be kardeşim. Bir kez de hani deyin ki ya biz hatalıyız kardeşim. Verdiğiniz sözleri yapmadık, onu da yapmadık, bunu da yapmadık. Üstüne üstlük senin tabirin için söylüyorum. İlk söylediğin şey kazık attık. Ya bir kez de kazık atmayın kardeşim. Bir kez de hani Avrupa Birliği'nin kendi normlarında davranın. Şimdi bunu yapmadıktan sonra dönüyoruz kendimize dönüyoruz. Ya biz bu politikayı yapmadık. Ya biz bu politikanın 10 kat listesini yaptık. Bir kez bile bu sözlerin hiçbirine uymadınız. Ya bilemiyorum. Ton yüksektir, aşağıdır, odur, budur. Ama bir hatırlatma yapalım.
Türkiye'nin de
arkasından kendimize de çuvaldızı batıralım.
İşte ben onu söyleyeceğim. Türkiye'nin de söz verip yapmadığı bir takım işler var. Yani şu anda Türkiye'deki siyasi atmosfer, Türkiye'deki ifade özgürlüğüyle ilgili tartışmalar, gazetecilerin durumu. Yani bütün bunlara baktığın zaman da Türkiye Avrupa tarafından eleştirilen ve o standartları yerine getirmeyen ülke.
Bak tıklıkta yazıyorum. Hatta Cumhuriyet Gazetesi yazarların serbest bırakılması ile ilgili köşemde de yazdım.
Evet. Ama Cumhurbaşkanı onlara şey dedi, istismarcı dedi dün. Yani.
Ya bakın bir kez daha söylüyorum. Biz fikirlerimizi söyleyelim. Hı-hı. Önemli olan bu fikirlerin içerisinde neyin ne olduğunu iyice ayıralım. Ben hep başından beri söylüyorum. Bu olaylar yaşanırken duruşumuzu nasıl göstereceğimiz konusunda benim hiç şüphem olmadı hayatım boyunca. Hiç şüphe duymadım. Bir şey yazarken de bir şeyi söylerken de bugün ne olacak yarın da ne olacak ötesine Türkiye'nin demokrasi sürecinin nasıl olduğuna baktım. Yani Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının içeride olmasının doğru bulmadığımı yazılarında yazdığım için çok rahat da burada söyleyebiliyorum. Evet. İki, niye söylüyorum? Ya kardeşim bu insanlar dışarıda tutuksuz da yargılanabilirler mi?
Tabii ki yargılanabilirler.
Kimseye, beraat verin dışarı çıkartın demedik. Yani bu insanlar dışarıda yargılanabilirler ve normal işlerine güçlerine devam edebilirler. Yani bunu savunmanın ben kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve yazılarda da şunu söyledim. Bakın dedim bunlar bizim elimizde, bize karşı kullanacak olan kozlar. Bunlar olduğu müddetçe Türkiye tezini dillerine söyleyemiyor.
Evet.
Die Welt
muhabiri cezaevine giriyor. Henüz daha bir karar yok ama şu andan itibaren yani cezaevine girdiği andan itibaren ajan ve terörist olarak zaten yaftalanmış durumda. Bilmiyoruz yani gerçekten öyle mi? Yargılamayı görmemiz lazım değil mi? Normal bir demokratik ülkede. Ama meydanlardan ajan ve terörist olarak ilan edildi adam.
Ya bu yaş işte onu söylüyorum yani bu yaşanan süreçten içeride
diğerleri istismarcı olarak ilan edildi. Yani çok gerçekten insanın o alanlara girdiğinde canı sıkılıyor.
Aynen şunu söylüyorum işte sen de aynı yerde aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet. Kendi iç ödevimizi tamamlayalım.
Tabii.
Bak, dikkat edersen türbülansla bir şey söyledim. Türbülansla ne kadar az iç sorunun varsa o kadar etkileneceksin dedim.
Ya bir sözü hatırlatalım öyle bitirelim istersen. Abdullah Gül bu Avrupa ile müzakereler başladığında biz dedi Kopenhag sizle işbirliği yapacağız. Kabul etmezseniz Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri haline getireceğiz. Biz bunu Türkiye'deki vatandaşlar için istiyoruz dedi. 2011 yılına kadar bu meseleler bu mantıkla devam etti ama bugün biz idam tartışıyoruz. Bugün biz siyasi partilerin birbirini idam konusunda nasıl gaza getirdiklerini ne şahitlik ediyoruz falan. Yani çok şey değişti Türkiye'de.
Yavuz, evet. Bu olayları tartışabilirsin. Bak tartışmakta hiçbir sıkıntı yok. Yani tartışırsın yani idam isteyen de olur, istemeyen de olur. Hı hı. Yani bu tartışırsın bunu. Bak tartışırsın. Evet. Çıkıp çıkmayacağı çok önemli. İki, gerçekliği çok daha önemli. Başka konular da var. Biz önce gel şunu yapalım. Önce tartışalım.
Tabii zaten
belki sıkıntı tartışamamaktan kaynaklanıyor.
Evet, bir cümle edenin herhangi bir ne bileyim işte darbeci, FETÖ'cü, ocu bucu diye yaftalanmasıyla başlıyor zaten.
Tartışalım. En doğrusu neyse kararını verelim. O kararın da arkasında hep beraber duralım.
Peki.
Ama tartışırken birbirimizin kalbini kırıp daha başlangıçta kaybetmeyelim. Peki. Tek derdimiz bu. Ben hep bunun aksi olması gerektiğini düşünüyorum. Benden daha aykırı bir adamla bile tartışabileyim. Gelin çok... onlar haricinde teröre bulaşmamak şeyini koyarak.
Şiddet çağırmadığı sürece aynen. Her şey yapılabilir.
Şiddet içermediğin ve diğerlerini içermediğin müddetçe tartışalım. Aynen. Tartıştık da biz doğrusunu bulacağız.
Bu da önemli. Çok teşekkür ediyoruz Mete Yarar katıldığın için, değerlendirmelerin için.
Sağ ol, çok teşekkür ederim.
Tartışalım diye bitirdik. Gerçekten insanlar birbirlerinin seslerini duymakta şu dönemde çok büyük zorluk çekiyorlar. Onu görebiliyoruz. Biz yayın yaparken yapılan yorumlardan da bunu fark edebiliyoruz. Ya da gelen tepkilerden de bunu görebiliyoruz. Yani herkes kendi düşünce penceresinden yapılacak bir yorumun peşinde. Görüntü öyle. Ama diğer sesleri de duymak, onlara niye diye sormaksa bizim görevimiz konuşabilmeliyiz. Konuşmalıyız ama doğru konuşmalıyız. Konuşmaya tahammül var mı Türkiye'de? Bu dönemde zaten eleştirimiz bunun üzerine. Maalesef Türkiye'de konuşanlara tahammül yok. Konuşanın FETÖ'cü, konuşanın darbeci, konuşanın şucu bucu ilan edildiği bir yerde ya da konuşanın alınacaksın yarın cezaevine, konulacaksın yarın cezaevine diye tehdit edildiği ya da medeni ölü olacaksın diye tehdit edildiği bir yerde konuşmak, tartışmak, demokrasinin temel kurallarını ortaya koymak pek mümkün gibi görünmüyor. Zaten eleştirdiğimiz nokta da bu. Evet, Avrupa Birliği de hata yapıyordur. Hata yapmıyordur, bilerek yapıyordur ama Türkiye'nin de yaptığı çok ciddi hatalar var. Düştüğü pozisyonlarda politik bir takım yanlışlar var. Bunları ortaya koymaya çalışıyoruz programlarımızda. Şimdi gazetecilerden bahsettik. Gazetecilerden bahsederken Cumhurbaşkanı'nın açıklaması üzerine bahsettik. Cumhurbaşkanı gerçekten son derece üzücü bir biçimde bir açıklama yaptı ve şuydu söylediği sözler, onu aktarayım. Okumak bile aslında pek mümkün değil ama bizim açımızdan. Hapisteki gazetecilerin listesini verin diyoruz diyor Avrupalılar için. Bakıyorum hepsi hırsız. Cümle aynen böyle. Bakıyorum hepsi hırsız, çocuk istismarcısı, terörist. Geçenlerde 149 kişilik bir liste geldi. Suçlarına bakıyorsunuz, ülkemize Kuzey Irak'tan bomba düzeneği getirmek, bir diğerinin suçu polis aracına silahlı saldırıda bulunmak, bir diğeri patlayıcı maddeyle yakalanmış, banka soyanından seçim bürosu yakanlara kadar ne varsa bunların içinde var. 144'ü terör, 4'ü adi suçlardan içeride. Bunların gazetecilikle ne ilgisi var ki liste yapıp ülkemize gönderiyorsunuz dedi. Bunun üzerine tabii meslek örgütleri de ayaklandılar. Oradan tepkileri de aktaracağım ama telefon attığımızda önemli bir isim var. Özel de bir isim. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aydın Engin. Kendisi de bir soruşturmaya tabi olmuştu. Sonrasında serbest bırakıldı. Aydın Engin, beni duyabiliyor musun? Hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba.
Aydın hemen abi güzel ben de... okurken içim parçalandı ya. Yani bir siyasetçinin böyle bir değerlendirmeyi içerideki gazeteci arkadaşlarımızla gördüğümüz için yapması çok onuruma dokundu doğrusu.
Güzel. Doğru. Çünkü onur kırıcıydı. Bize yönelttiği suçlama değil onur kırıcı olan. Bir ülkenin cumhurbaşkanının böyle cümleler kurabilmesi onur kırıcıydı. Ülke adına onur kırıcıydı. Mesela ben bugün o konuda yazı yazacaktım. Suç işlemeden bu yazıyı yazamayacağımı hissettim ve yazmadım.
Evet.
Suç işlemeden. Şimdi önce küçük bir düzeltme, bir soruşturmaya uğradı Aydın Engin, sonra serbest bırakıldı dedin. Tam
ben,
da öyle değil.
Ben tam açmak istemedim orayı, evet.
Hayır. Evet. Şundan dolayı özel olarak benim durumum çok önemli değil. Ancak Cumhurbaşkanı'nın saydığı o 144 teröristten biri de benim. Ben tutuksuz yargılanıyorum. Yaş durumundan serbest bırakıldım.
Evet.
Şimdi eğer bir cumhurbaşkanı önüne konulan istihbarat raporlarına dayanarak bu lafıları ettiyse o istihbarat raporlarını ciddi olarak yani bir elden geçirmesi lazım. Ya kendileri birisiyle onunla dalga geçiyorlar yahut da birileri onu bir çıkmaz sokağa, bir bataklığa sürüklüyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok benim gözümde. Ya da eğer istihbarat raporlarına dayanmadan genel geçer bir cümle kuruyorsa 144 gazetecinin içinde çocuk istismarcısı kimdir, katil kimdir, terörist kimdir, bütün bunlar ciddi hukuki olarak ağır yaptırımları olan suçlar. Şimdi kendimden yola çıkıyorum. Ben Aydın Engin'im. Terörist miyim? Çocuk istismarcısı mıyım? Hırsız mıyım? Katil miyim? Benim 11 arkadaşım hapishanede. Bu 11 arkadaşımın bugüne kadarki hayatları terörle mücadeleye geçti. Terörü reddeden bir yayının
parçası oldular.
tuzu, o torbada bunların tuzu oldu. Şimdi bu arkadaşlara eğer terörist diyorsa, örneğin ben terörist olarak terörle mücadele kanununa aykırı davrandığım için yargılanıyorum. Herhalde benim bugüne kadar şiddeti reddeden, terörü mahkum eden yazılarımı toplasam bir kalın kitap olur. New York telefon rehberi gibi bir şey çıkar karşımıza. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın yarın çıkacak olan Cumhuriyet'te tutuklu eşlerinin ona verdiği cevaplar var. Bir tanesini aktarmak istiyorum. Ağlayan çocuğuma cevap vermek zorundasınız. Babasının terörist olup olmadığını kanıtlarıyla ortaya koymak zorundasınız demek zorunda. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Eğer bu dediği ağır suçları gerçekten içerideki arkadaşlarımız, sadece cumhuriyetçilerden söz etmiyorum. Mesela Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay, mesela Zaman Gazetesi yazarı yani FETÖ'cü diye anılan Ali Bulaç, mesela taraf yazarı Ahmet Altan, Mehmet Altan kardeşler, mesela Nazlı Ilıcak, bunlar cemaate yakın gazeteciler, kimileri öyledir, kimileri hükümete, AK Parti'ye muhalefet etmiş. Ama başka bir suçlama var karşımızda. Evet. Terörist suçlaması var. Bunlar kanıtlanmaya muhtaç iddialar. Bu kuru iddiaları savurup ondan sonra çubuğunu yakıp yan gelip yatamaz kimse. Kanıtlaması lazım. Gerçekten tutuklu ailesinin eşlerinden bir arkadaşımın söylediği cümleyi şimdi bütün 149 gazeteci adına ben sizin mikrofonlarınızdan haykırmak istiyorum. Kanıtlarınızı koyun ortaya. Bakınız 150. günü geçtik. 150. güne gelmek üzereyiz. 140. günü geçtik. Evet. Cumhuriyet'in 11 gazetecisi Silivri'de tutuklu ve haklarında iddianame yazılmadı henüz. Yani tutuklama cezaya dönüştürüldü. Referandum tutsağı haline geldiler. Bu arkadaşlar teröre hizmet etmekle, PKK'yı övmekle, FETÖ'ye hizmet etmekle suçlanıyorlar. Bu arkadaşlarla ilgili savcının yönelttiği soruların hepsi bir zamanlar Cumhuriyet'in kaymağını yemiş, bunu kaybedince de öfkelenmiş, gidip savcıya şahitlik yapmış adamların ifadelerinden ibaret. CHP'de milletvekili olmuş birisi kalktı, Cumhuriyet'te FETÖ'cülere, PKK'lılara yer, yazarlara yer var, bana yer yok diye tweet attı. Şimdi savcının bizi içeri almak yerine sorması gereken şudur: ey adam gel buraya, kim FETÖ'cüdür, kim PKK'cıdır diye söyle de bunlar hakkında takribat yapalım.
Evet.
Bıraksanız sabaha kadar konuşurum. Öfkemi dizginlemeye çalışarak konuşuyorum.
Farkındayım. Farkındayım Aydın abi. Gerçekten ama şu anda karşı karşıya olunan durum, bir de empati diye bir şey var. Ailelerin yerine koyacaksın. Sen zaten suçlanan isimlerden birisin ama bunların bir de çoluğu var, çocuğu var, aileleri var. Evet. Çocuk istismarcısı bunların hepsi diye lafa başlayıp sonra tamamı terörist diye biten bir Ozan, yargılamayı niye yapıyoruz biz?
Ortada yargılama da yok zaten. Yok da. Tutuklama, yani işte unutma ve unutturmaya çalışma var. Unutmayın ki aynı demecin verildiği gün aynı adam, aynı cumhurbaşkanı şu cümleyi de kurdu. Bu böyle giderse, benim bakanlarıma konuşma izni vermezseniz, kapıdan çevirirseniz, sınır dışı ederseniz, yarın bir gün sizler dünyanın her yerinde, tekrar dünyanın her yerinde Batılı ve Avrupalılar sokağa çıkamaz hale gelirler dedi.
Evet.
Şimdi böyle bir cümle kuruluyor. Arkasından 149 gazetecinin listesine baktım. Bunların içinde gazeteci yok deniyor. Hadi buyurun bakalım. Hangi birini sayayım? Kendimden vazgeçtim. Ahmet Şık mı gazeteci değil? Turan Günay mı gazeteci değil? Murat Sabuncu arkadaşım mı? Kadri Gürsel arkadaşım mı gazeteci değil? Şahin Alpay yazı yazmaktan başka ne yaptı? Başka hayatta hiçbir şey beceremeyen insanlarız biz. Yani sen bugün radyodasın, öbür gün daha önce televizyondaydın, ben şuradaydım, ben buradaydım ama biz zaten gazetecilikten başka bir iş yapmayı da beceremeyen insanlarız.
Evet, aynen.
Tekrar söylüyorum Yavuz Oğhan, beni anlayacağını biliyorum. Sahiden öfkemi dizginlemeye çalışarak, kendim suç işlemeden, Rusya'nın sesini de zora sokmadan cümleler kurmaya çalışıyorum. Ve güven bana, zorlanıyorum.
Çok kızgın olduğunu farkındayım. Çok da haklısın aynı zamanda. Çok teşekkür ederiz Aydın abi. Umarım bu düzeltilir. Bilmiyorum nasıl düzeltilir de. Benim zaten son dönemde en hasta olduğum cümle içeride gazetecilik yaptıkları için yatmıyorlar cümlesi. Yani bunu Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı şu falan söylüyor. Şimdi bir ileriye gitmiş bir durum var. Çocuk istismarcısı, evet, terörist falan. Ama zaten yani hangi ülkede bir yönetici kalkıp da gazetecilik yaptığı için ben bunu cezaevine attım falan diye bir cümle mi olur ya? Yani güzel. böyle bir güzel. Şey olamaz. Gazetecilik yaptıkları için yatmıyorlar. Ne demek cezaevinde değiller, ne demek? İnsanın sinirleri zıplıyor doğal olarak bunları da gördüğünde.
Aydın abi. Öfkemizi dinleyicilerimizi de yaymayalım. Evet. Ben bir defasında bir bakkal bana sormuştu arabanın plakasında şeyi görünce basını. Gazeteci misin abi dedi. Evet dedim. Bayi mi seyyar mı diye sormuştu. Hapishanede gazeteci yok derken belki de gazete bayi yok demek istiyorlardı.
Belki de kasıtlıdır
diyorsun. Yani bunlar ciddi peki. Ciddi devlet adamı ya bunlar. Neyse.
Peki Aydın abi söyledim. Anladık. Teşekkür
kolay
ederiz.
Gelsin,
sağ olasın katıldığın için. Kardeşim. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aydın Engin'le konuştuk. Cumhurbaşkanı'nın sözlerini. Mustafa Kuleli de telefon attığımızda TGS Genel Sekreteri. Çünkü gazeteci kuruluşlarından da çok ciddi tepkiler vardı ve bu meselenin düzeltilmesi gerektiğini aktarıyorlardı. Hoş geldiniz Mustafa Kuleli.
Yavuz Oğan, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Gerçekten bugüne kadar pek rastlanılmayan bir suçlamayla karşı karşıya kalınca Aydın Engin'i bilmiyorum duyabildiniz mi? O çok öfkeli doğal olarak suçlanan isimlerden birisi. Hepimizin arkadaşları cezaevinde ne iş yaptıklarını, ne yaptıklarını, nasıl gazeteci olduklarını bilerek bu tartışmaları izliyoruz ve dahil oluyoruz. Siz de ne dersiniz? Bir sizin fikrinizi de almak istedik.
Şimdi başka biri söylese, yani harca alem sokakta herhangi bir vatandaş dese ki Türkiye'de cezaevinde gazeteci yok. Bunlar işte çok affedersiniz işte tecavüzcü, katil, sapık, hırsız vesaire. Ciddiye almam ya derim adam işte konuşuyor. Ama ülkenin cumhurbaşkanı böyle bir şey söylediyse tek bir niyeti olabilir. Gündem değiştirmek. Yani bunun akılla, mantıkla, izanla, hukukla açıklanabilir bir yanı yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı hepimizden iyi biliyor. Ya ben bu toplumun vicdanlı insanlarına sormak istiyorum. Sonuçta Rusya'nın sesini dinleyen insanlar gazete okuyorlar. Televizyonda haber programlarını izliyorlar. Sizin yayınlarınızı dinliyorlar. Yahu Kadri Gürsel 10 yıllar boyunca Milliyet'te yazı yazdı. Televizyonda CNN Türk'te televizyon programları yaptı. İlla ki zapping yaparken denk gelmişsinizdir. Ya bu adam gazeteci değil mi? Onun eşinden, onun çocuğundan özür dileyerek söylüyorum. Yani ona bu çirkin ithamları yakıştırmanın mantıklı bir açıklaması olabilir mi? Ahmet, yani tek tek isimler de önemli değil. Şimdi 154 gazeteci var. Bizim üyelerimiz olanlar var. Biz Cumhuriyet Gazetesi'nde 55 yıldır örgütte olan sendikayız. Ve orada sadece ama sadece gazetecilik yapıldığının da tanığıyız. Yayın çizgisiyle ilgili bir mesele varsa, hani beğenmiyorsa Cumhurbaşkanı, beğenmeyebilir. Cumhuriyet'in çizgisi kurulduğu günden bugüne kadar anayasada yazılan çerçeve içerisindedir. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Ha bununla bir sorunu varsa çıksın desin ki Sayın Cumhurbaşkanı, benim bununla sorunum var. Ben bu yüzden rejimi değiştirmek istiyorum.
O da ayrı bir tartışma ama yani.
Öbür türlüsü gündem değiştirmek dışında bir şey olmaz. Ben kusura bakmasın, bu bir suç değil. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasını ciddiye almayı zul addederim.
Peki.
Bir ülkenin Cumhurbaşkanı böyle konuşamaz.
Peki. Şimdi sizinle bağlanmışken bu Giorno ile ilgili de bir değerlendirme alalım. Herhalde bir yıl oldu değil mi Giorno.com? Özelliği neydi bunun? Gazetecilerle ve sendikayla bağlantısı anlamında bize biraz bilgi verir misiniz?
Şimdi çok sert ve çok nasıl diyelim reaksiyoner olduğumuz bir konudan
daha yumuşak, daha güler yüz. Aydın Engin'le de öyle başladık, öyle bitirdik. Şey. Evet.
Aydın abi tabii daha ustaca bu televizyon ve radyo konuşmalarını yapıyor. Ben kısaca hemen nakledeyim, az dediğim.
Buyurun.
Türkiye'de gazeteciler tabii bu baskı, sansür, kovulma, işte cezaevleri bunlarla anılıyorlar maalesef. Polis şiddetiyle anılıyorlar. Ama bir de bu işin keyifli, güzel yanları var. Yani sizler de radyoda biliyorsunuzdur. İşin işte bizim merakımızı çeken, biraz daha magazinel, biraz daha dünyalı, biraz daha neşeli, güler yüzlü tarafları var. Journo Gazeteciler Sendikası'nın gazetecilere bir hizmeti aslında. Journo.com.tr üzerinden yayın yapıyoruz ve bütün sosyal platformlarda varız. YouTube'dan, SoundCloud'a, Twitter'dan, Facebook'a. Biz gazeteciliğin geleceğini ve niteliğini tartışmak üzere bunu kurduk ve bunu da olabildiğince güler yüzlü yapıyoruz. Bir yılı doldurduk. İyi de bir teveccüh gördüğümüzü söyleyebilirim. Süper. Bugüne kadar tanışmamış olanlar varsa dinleyicilerimiz arasında gazeteci olmasalar bile Journo.com.tr'ye ve sosyal hesaplarımıza bir baksınlar. Beğeneceklerini umuyoruz.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Kuleli. Katıldığınız değerli.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
TGS Genel Sekreteri, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Genel Sekreteri Mustafa Kuleli ile konuştuk. Konumuz Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirdiği tutuklu gazeteciler ve onlarla ilgili aslında ithamlar, yani çocuk istismarcısı ve benzeri değerlendirmeler üzerine bütün meslek örgütlerinden tepki vardı. Gazeteciler Sendikası da buna tepki gösterdi. Şimdi bu tartışmaları bir köşeye koyacağız. Referandumla ilgili çok önemli tespitler, önemli kulisler var. O kulisleri size aktaracağım. Bir de ekmeğin GDO'lu meselesi, Adana'daki GDO'lu ekmek meselesi. Benim kafam almadı Tarım Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı. Uzmanından bir soracağız. Var mıdır, yok mudur diye. Ama bir iki dakika müsaade istiyoruz, reklam arası. Hemen burada olacağız sonra.
Şu an dinlemiş olduğunuz program bu akşam yayınlanan programın tekrarıdır.
Devam ediyoruz. Başlığımız referandum. Referandumla ilgili açıklamalar geliyor ve o tabii kampanya stratejileriyle de çok iç içe ve belirleyici o strateji açıklamalarda. Şu anda en çok ne konuşuluyor referandumla ilgili? En çok tek adamlık konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu hemen hemen her fırsatta tek adam sisteminin getirildiğini söylüyor. Her şeyin bir kişiye bağlandığı bir sistemdir bu diyor. Cumhurbaşkanı da doğrudan buna yanıt veriyor. Dün bir uzman üzerinden değerlendirme yapma imkanı bulmuştuk. Anayasa doçentiyle konuşmuştuk bu meseleyi. Bugün siyasi yönüyle ilgili olarak Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya bir göz atalım. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı, tek adam gelecek diyorlar. Ey Kılıçdaroğlu, senin partinin genel başkanlığını yapmış olan tek adamdı. İnönü tek adamdı. Çünkü onlar başkalarına hayat hakkı tanımıyorlardı diyor. Diyelim ki Cumhurbaşkanı nefsine yenildi. İşte en kritik cümle burada başlıyor. Diyelim ki Cumhurbaşkanı nefsine yenildi. Gerçekten tek adamlık yapmaya kalktı. Her şeyden önce bu kişinin yakasına kim yapışır diyor. Gruba hitap ederken salondan sesler geliyor. Allah yapışır diye. Cumhurbaşkanı aslında başka bir şey söyleyecek. Millet yapışır diyor. Erdoğan şöyle devam ediyor. Meclis sonu önergeleri, araştırma ve soruşturma komisyonlarıyla, yasama yetkisiyle bu kişiye dünyayı dar eder. Ortada bir suç varsa iş yüce divana gider. Hatta meclis karşılıklı fese gider. Bu şartlar altında kim tek adamlığa cesaret edebilir diyor. Yani sadece hesabın millet tarafından 5 yılda bir sorulduğu bir sistemin yeterli olduğu gibi bir görüntü var. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi de ağırlıklı olarak buna tepki gösteriyor. İktidar partisinin bütün ağırlığıyla kampanyayı yürüttüğünü, hatta devlet imkanlarını kullanmakla eleştirildiğini söylüyoruz. Buna ilişkin örnekleri de sizlere aktardık. Bu kadar işi ciddiye almasının, bu kadar üzerinde durmasının bir nedeni var elbette. Geçmiş referandumlara göre tablonun biraz farklı olması. Bununla ilgili bir kulis değerlendirmesini yapalım. Aktaralım size. Hürriyet gazetesinde yer aldı bu. Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla referandum meselesini konuşuyor ve referandum meselesini konuşurken kampanya çalışmaları değerlendiriliyor. Almanya ve Hollanda'daki olaylar gündeme geliyor. Bu olayların referandum sonuçlarını nasıl etkileyeceği de değerlendiriliyor. Başbakan Binali Yıldırım buna ilişkin araştırmanın, yani Hollanda ile Almanya ile yaşanan kriz içeride iç politika malzemesi olarak kullanılıyor. Bu nasıl yansıyacak sandığa sorusuna Yıldırım, bununla ilgili araştırmalar henüz yapılıyor diyor, sahada diyor. Referandum programı gözden geçiriliyor. Bu sırada Erdoğan çalışmalarda özellikle büyük şehirlere ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor. İstanbul'a, Diyarbakır'a geldiğinde Diyarbakır'ı soruyor Cumhurbaşkanı. Büyük şehirlerde durum nasıl diyor? İyi diyorlar bakanlar. Gayet iyi gidiyoruz. Evet oyları artıyor diyorlar. Diyarbakır'da durum nedir diyor. Diyarbakır'daki evet oranının %35-39 arasında olduğunu söylüyor bakanlar ve Erdoğan buna kızıyor. Bu iyi mi şimdi diyor. Ve sonra işi sıkı tutalım, rehavete kapılmayalım diyor. Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu'nun ağırlıklı gündemi buydu. Bir de hatırlayacaksınız, hafta başında AK Parti Genel Merkezi'nde Başbakan Binali Yıldırım eski bakanları toplamıştı. Onlarla ilgili size bir takım kulis bilgilerini aktarmıştım. Şimdi yenileri var, onları söyleyeceğim. O da Selvi'nin, Abdülkadir Selvi'nin yazdığı bir yazıdan. Şöyle diyor Abdülkadir Selvi, bir takım öz eleştiriler yapıldı orada diyor ve başlıklarla aktarmış. 1,5 milyona yakın genç oy kullanacak. Gençlerde 3. sıradayız. Gençlere yönelik yeni bir şeyler geliştirmemiz lazım demiş bakanlar. MHP ile beraber olmaktan kaynaklanan bir sorunumuz var. Batıdaki Kürtlerin durumu nedir diye sormuşlar. FETÖ'den yargılamalar yerli yerine oturmadı. Bir kişi tutuklanıyor ama onunla kalmıyor. Onun yakınları da var. Onlar bize düşman oluyor. Yargıda işler iyi gitmiyor demişler bakanlar. Kullanılan dil problemli demiş bazıları. Ötekileştirmeyeceğiz, pozitif bir dil kullanacağız dedik ama olmadı. Biz kucaklayıcı bir dile sahiptik. Bu kez yukarıdan bakan ve ötekileştirici bir dil kullanılıyor demiş yine bakanlardan bazıları. Baykal'ın peygamberimizle ilgili sözlerini tartışıyoruz ama bizim içimizdekileri konuşmuyoruz diye de bir öz eleştiri söz konusu olmuş orada. Bekir Bozdağ'ın açıklamasını aktarayım. Metin Feyzoğlu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da meydanlarda Metin Feyzoğlu'nu gündeme getiriyor. Baro başkanlığı yapmaması gerektiğini söylüyor. Siyaset yapıyor diyor. Sivil toplum kuruluşunun böyle bir şeyde ne işi var diyor. Metin Feyzoğlu da yanıt veriyor. İşte 17 Nisan'da 16 Nisan'da evet çıkarsa Türkiye'nin durumu bu olacak. Kimse istediği gibi konuşamayacak diyor. Ben bir hukukçuyum. Bir anayasa değişikliği ve bu anayasa değişikliğini halka anlatmak benim görevim diyor. Bekir Bozdağ ne diyor? CHP Genel Başkanı olur, Barolar Birliği de kurtulur diyor Metin Feyzoğlu için. Biraz CHP ile arasını açmaya çalışıyor gibi geldi bana yaptığı bu açıklamayla. Şimdi 15 yıldır iktidarda AK Parti var. AK Parti'nin iktidarda olduğu dönemde yaptıklarını anlatıyorlar zaten şu anda meydanlarda referandum sırasında. Ama bir milletvekili var. 15 yılda AK Parti'nin yapamadıklarını söyleyip bundan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorum tuttu. Bugün sosyal medyada en çok konuşulan isim oydu. AK Parti milletvekili Yeliz adıyla, sahte adıyla Twitter'a da girmişti. İsmini şuradan bir bulabileceğiz mi? Ahmet Hamdi Çamlı. Evet. Ahmet Hamdi Çamlı. AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı. Yeliz takma adıyla Twitter'da kendine övgüler düzen tweetler de atmıştı. O bir programa katılıyor ve şöyle konuşuyor. İyi dinleyin lütfen. Makyajı dökülmüş Merkel araba yapıyor. Biz daha bir araba yapamadık. Utanıyor muyuz? Sıkılıyor muyuz? Münih'te yaşayan, Bayern'de, Köln'de yaşayan Hans 3000 euro maaş alıyor da İstanbul'da, Zeytinburnu'nda yaşayan, Esenler'de yaşayan, Beşiktaş'ın bodrumlarında, Şişli'nin arka mahallelerinde yaşayan Hasan 1500-2000 lira iş buldu mu göbek atıyor. Bunu dert etmeyecek miyiz? Bunu dert etmezsek şöyle olur böyle olur diyor. Sayın Kılıçdaroğlu beni duyuyor musunuz diye oradan bağırıyor. Sanki Kılıçdaroğlu iktidardaymış gibi. Bu sözler internet medyasına düştü ve gerçekten gün içinde çok fazla espri yapıldı bunlarla ilgili olarak. Bir de Atilla Taş'la ilgili haber verelim ve bu meseleyi kapatalım. Atilla Taş bir tweet atmıştı ampulle ilgili olarak. Bu da çok paylaşılmıştı. Edison bugünleri görse ampulü icat etmez demişti. İşte bu tweet iddianameye girmiş suçlamalardan birisi Atilla Taş için. Hani hukuk konuşuyoruz, yargılamaları konuşuyoruz. Burada bir aksilik var diyoruz ya, gazeteciler için derken başkaları için de söylüyoruz bunu. O aksilikleri en iyi gösteren örneklerden birisiydi bu.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Şimdi ekmek meselesine geçeceğiz çünkü ekmek Adana'da GDO'lu katkı maddesi kullanıldı diye bir haber çıktı Hürriyet Gazetesi'nde. Aslında Hürriyet Gazetesi bunu ortaya çıkardı. Sonrasında işin içine bakanlık girdi. O katkı maddesinde gerçekten GDO'lu bir ürünün kullanıldığı tespit de edildi. Ama sonra Tarım Bakanlığı ekmekler üzerinde bir inceleme yaptı. O inceleme sonuçlarını bugün Faruk Çelik açıkladı GDO ile ilgili olarak. Adana'da gerek bütün fırınlardan birçok fırınlardan aldığımız örnekler diyor Tarım Bakanı Mehdi Eker. Ekmek ürünlerini aldık. Ayrıca katkı maddelerini üretenlerden örnekler aldık. Adana'da ekmekte GDO tespit edilmemiştir. Çok net söylüyorum diyor Tarım Bakanı. Hem geçmişteki incelemelerimiz hem yayından sonraki katkı maddesi incelemelerimizde GDO diye bir şey tespit edilmemiştir diyor. Peki katkı maddelerinde durum ne? Orada da 5 katkı maddesi üreten firmadan örnekler alındığını, birinde GDO söz konusu olduğunu söylüyor. Bu açıklamalara bakınca benim biraz kafam karıştı. Daha önce de bu mesele gündeme geldiğinde Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Songül'le konuşmuştuk. Bir kez daha bizim kafa karışıklığımızı giderebilir mi diye ricada bulunduk. Şimdi de telefon attığımızda. Hoş geldiniz Yusuf Songül.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Kafam niye karıştı onu söyleyeyim. Bir ekmeğin katkı maddesini üreten 5 firmadan 4'ü temiz çıkıyor, birinde GDO'ya rastlıyorlar. Bu katkı maddesini bu adam nerede kullandırıyordu? Yani bunu fırına vermiyor muydu? Ekmekte çıkmadı, sorun yok diye rahatlayalım mı, içimiz rahatlasın mı?
Tabii yani Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na, Bakan Bey'in açıklamalarına itibar etmek zorundayız. O günden sonra, yani bu haber yapıldıktan sonra fırınlardan alınan ekmek numunelerinde bu GDO'ya rastlanmadığını söylüyor ki piştikten sonra bile normalde var ise GDO çıkması lazım. Demek ki kullanılmamış bu katkı maddeleri. 5 tane katkı, evet.
Katkı maddesi üreten firmalardan birisinde var. O adam o katkı maddesini ne yapıyordu, daha önce fırınlara vermiyor muydu?
Muhakkak satıyordu fırınlara. Aldıkları örnekte, numunede, ekmekte kullanılmamıştır diye düşünebiliriz. Bu açıklamadan onu çıkartıyoruz.
Şöyle biraz daha netleşelim istiyorum. Daha önce bu katkı maddesini fırınlara veriyordu, bu ekmekler üretiliyordu. O üretilen ekmekler için GDO'lu deme imkanımız var herhalde.
Kullanıldıysa o katkı maddesi tabii ki.
Bu adam satıyor. Peki kullanıp kullanılmadığını Tarım Bakanlığı tespit edemez mi? Yani faturaydı, bilmem neydi, şuydu buydu falan. Kimlere satmışsın arkadaş, kim yemiş bunlardan diye peşine düşmek gerekmez mi burada?
Ülkemizde biliyorsunuz normal ekmeklerin tüketimi bir gün, iki gündür. Evet. Yani fırınlarda günlük olarak tüketilir. Geceden başlar üretim, evet. Sabah çıkar, öğlen çıkar.
Mesele
ve
kalmadı.
Satılır. Evet. Ve satılır, ekmek kalmaz yani fırınlarda. Genel olarak Türkiye'de üretim bu şekildedir fırınlarda. Kalmamıştır. Haber çıktıktan sonra da zaten fırıncılar da hassas davranıp o katkıyı da kullanmamışlardır diye düşünüyorum ben. İyimser bir insan olduğum için.
İyimser davranmak durumunda kalıyoruz çünkü elde veri yok diyorsunuz. Ama bu
öyle tabii.
Bu katkı maddelerini üreten firmalar belli aralıklarla denetleniyor mu? En azından orada birazcık içimiz rahatlasın diye soruyorum bunu.
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı onu sürekli ilan ediyor, denetimlerinin sıklığını, sayısını. Biz de sizin gibiyiz bu konuda. Yani onların söylediklerini dinliyoruz, yazdıklarını okuyoruz ve de inanmak durumundayız. Şu anda başka yapabileceğimiz bir şey yok.
Anladım. Ben de biz dinleyenlerin içini biraz rahatlatmaya çalışıyorum da o nedenle.
Tabii rahatlatalım. Bakın bu olay aslında var ya, münferit bir olay. Bir tane gıda katkı üreticisinin gıda katkı maddesi, hatta ona artık gıda katkı maddeleri de demiyoruz da ekmek katkı maddesi demiyoruz. Ekmek geliştirici diye kendisi de etiketine de öyle basmış. Yaptığı bir olay. Yani bütün gıda katkı üretenler veya ekmek geliştirici üretenler soya unu kullanıyor diye bir şart, bir olay yok. Zaten çok da elzem de değildir o ekmek geliştiricinin içinde soya unu olması. Teknolojik olarak faydası vardır ama olmazsa olmaz değildir.
Anladım. Tabii benim takıldığım mesele biraz daha farklı. Yani o adam orada o katkı maddesini GDO'lu soya unuyla yapıyorsa, bunun Hürriyet Gazetesi'nden önce Tarım Bakanlığı tarafından tespit edilmesi lazımdı. Hürriyet Gazetesi tabii olmasaydı bu tespit yapılmayacaktı. Ben onun gibi başka örnekler var mı oradayım yani, ve bu bir tereddüt yaratıyor. Yani ne kadar iyi niyetli yaklaşsak da, ne kadar açıklamaları itibar etmek durumunda kalsak da benim kafamda bir tereddüt yaratıyor doğrusu.
Tabii haberi yapan arkadaşla biz görüştük haberden önce.
Evet.
Ben söylediğim şu, her zaman da söylüyorum. Ararsanız bulursunuz, aramazsanız bulamazsınız.
Çok önemli.
Yani durduğunuz yerde bir yerde şey bulma şansınız yok. Arayacaksınız, kontrol edilecek, sürekli denetlemeler yapılacak.
Bu ve ceza verilecek de, yani değil mi? Caydırıcı bir şey olacak. Ceza verilecek.
Tabii
yani.
Cezalarda bu konuda GDO insan tüketiminde kullanıldığında caydırıcı cezalarımız var. Onların uygulanması da gerekir tabii ki.
Örneği var mı uygulanmış olan şu ana kadar?
Bilmiyorum. Yok. Ben onu daha önce bir sanırım ya televizyonda ya radyo programında gene şimdi Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı biliyorsunuz zaman zaman bu sağlıksız gıdaları diyelim teşhir ediyor, bunları yayınlıyor, kamuoyuyla paylaşıyor. Evet. Ben şunu söylüyorum, verdikleri cezaları da paylaşsınlar.
En önemli noktalardan birisi o. Tabii orada bizim içimiz rahatlasın.
Peki, biz de görelim en azından yapılan işler boşa gitmiyor. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı işler de boşa gitmiyor diye görelim biz de yani kime ne ceza verilmiş. Çünkü bu suçu değil de daha önce bu Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın ifşalarında aynı işi, aynı hileyi yapan, taklit aşı yapan bir sürü firma olduğu söyleniyor. Bunlar zaten söyleniyor değil, takip ettiğimizde bizim de görme şansımız var.
Pekala, çok teşekkür ederim.
En azından caydırıcı olsun.
Evet, onu görelim, takip edelim.
Ekmeğimizde de kimse oynamasın. Bence ekmek de. Ekmek tüketmekten de çekinmeyelim. Ama bizim başlıca gıda kaynaklarımızdan birisidir.
Hoca duymasın sizi, ekmek yemeyin diye ikide bir neydi hocanın ismi, o ünlü?
O hoca hanımla zaten bir karşı karşıya gelsek ona da söyleyeceklerimiz var ama...
Canan Karatay.
Canan hocayla bir türlü karşı karşıya gelemiyoruz.
Ya aman yemeyin diyor, aman ekmek tüketmeyin diyor, ya öldürür bakın, sizi diyor.
Bakın şimdi Göbeklitepe'de yapılan kazılarda Anadolu'da 12 bin yıl öncesinde buğday tarımının yapıldığı ve un yapıldığı bulunmuş durumda.
Evet.
O hoca hanımın söylediği gibi olsa Anadolu ki un tüketir bayağı buğday unu. Ki bizim coğrafyamız Orta Doğu, Kafkaslar o bir yörede çok un tüketir. Onun söylediği gibi olmuş olsa bu yörede insan besinin tüketmesi lazım yani.
Pekala.
Hayır bu espriyle karışık gibi oluyor biraz ama bazı şeyleri bilimsellikten uzak söylüyorlar. Yani ekmek tüketmeyin. Ya şunu söylesin insanlara, bilim adamı olan insanlar. İnsanlar dengeli ve sağlıklı ve yeterli beslensin. Bunu söylesinler. Tabii ki biz de günde 5 tane ekmek yensin demiyoruz. Veya ne bileyim günde 1 kilo kırmızı et tüketilsin demiyoruz. Ama insanın belli bir ihtiyacı var. Onları karşılayacak kadar karbonhidratta, yağda, proteinde, vitaminde, mineralleri de insanoğlu almak zorunda. Tabii ki dün de Dünya Su Günü'ydü 22 Mart. Sağlıklı suya da ulaşabilmemiz çok önemli bizim. Musluklarımızdan akan suların içilebilir nitelikte, kalitede olması lazım. Bu ekmeğin arasında Dünya Su Günü biraz şeye gitti.
Kaynadı.
Kaynadı diyelim biz de. Bu yani en az gıda kadar tabii ki içme suyu da çok önemli. İçme ve kullanma suyu da çok önemli.
Evet, Dünya Su Günü dündü. Evet, doğru evet. Söylüyorsunuz. Başka tartışmaların arasında kaynadı gitti. Çok evet. Teşekkür ediyoruz Yusuf Songül katıldığınız
için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. Sağ olun.
Bir haberle bitirelim. Gururlanacağınız bir haber. İtibar. Yani itibar olmalı değil mi? Bir devletin itibarı. Varlık Fonu'nda da böyle bir itibarlı bir faaliyet yapılmış. Onunla ilgili değerlendirme ile son vereceğiz programa. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili soruyor. Bir soru önergesi veriyor Varlık Fonu ile ilgili olarak. Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluşundan bu yana giderleri ne kadardır diye soruyor. Ve bu giderler nerelere harcanmıştır? Fon bünyesinde bulunan kuruluşlarca makam aracı olarak kaç araç alınmıştır diye soruyor Hilmi Yarayıcı, CHP'li milletvekili. Fon bünyesinde bulunan bir kuruluş üzerinden fon yönetim kurulu başkanının kullanımı için piyasa değeri 850 bin lira olan Audi A8 marka bir aracın alımı yapılmış mıdır? Yapılmışsa aynı zamanda Cumhurbaşkanı danışmanı olması sebebiyle zaten bir makam aracına sahip olan Yiğit Bulut'a bu kadar lüks bir aracın daha alınması hangi ihtiyaçtan karşılanmıştır diyor. Bugün internet sitelerinde vardı Yiğit Bulut'un bineceği yeni makam arabası. Gerçekten çok heybetliydi. Zaten 850 bin lira yani iyi para herhalde. Bu parayı Varlık Fonu'nun aslında nasıl çalışacağına örnek olarak da görebiliriz. Bundan sonra Yiğit Bulut yönetim kurulunda biliyorsunuz Varlık Fonu'nun ve ilk icraatlarından biri de kendisine altına sağlam bir araba çekmek olmuş gibi görüntü var. Bakalım sormuş Hilmi Yarayıcı ilgili bakanlığa, yanıt gelecek mi, gelirse onu da sizinle paylaşacağız. Bitiriyoruz. Yarın saat burada olacağız. Haftanın son programı için 17.30'da ve gece programımızın tekrarı var 12'de. Bir de bunuizle.com adresinde de YouTube kaydına ulaşabilirsiniz diyelim. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok fazla vakit ayıramadık ama bundan sonra ona da dikkat edeceğiz. Yarın görüşmek üzere. İyi bir gün olsun. Şebnem Paker Dinle şarkısıyla vedamız var.
bilirsin. Sana sormaya varmıyor dilim, dinle. Deli aşkının sonu var mıdır diye sormadan, severim seni acı dinmeden, gece bitmeden, yola düşmeden bulurum seni. Bana yar mıdır, adı var mıdır diye sormadan, bilirim seni göze girmeden, dile gelmeden, yüze gülmeden, severim seni.
Sorsaydım
adı var mıdır.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.